Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer test masamıza konuk olan ürünler Aorus'un Z370 Yonga setli anakartları. Hatta bir tane değil, iki tane değil, tam tamına 3 tane Z370 Yonga setli anakartını arkadaşlar bu videoda inceliyor olacağız. Şimdi lafı uzatmadan incelemeye geçelim. Test masamıza konuk olan anakartlar sırasıyla Aorus Ultra Gaming, Gaming 5 ve Gaming 7. Bu incelemede de özellikle Gaming 7'nin üzerinde duruyor olacağım. Siyah turuncu temalı, arkası bol detaylı kutusundan anakartın kendisi, bol bol yapıştırma ve alışılageldik dokümantasyonlar, sert bir Aorus logosu, kablo toplama bağcıkları, G konektörü, 2 düz 2 açılı SATA kablosu, yüksek bant genişlikli SLI köprüsü, RGB LED uzatması, ısı takibi için 2 termistör kablosu, M2 vidaları ve arka plaka çıkıyor. Aorus'un arkasında Gigabyte olduğu için 3 yıl garantisi var anakartların. Aorus'un Z270X anakartlarının beyaz temalı tasarımlarına kıyasla, gereksiz bir nota geçiyorum, bu logo anakartı Türk teknoloji basınında toplayan tek kişi ben olabilirim, değerimi bilin. Z370 serisi, özellikle de Gaming 5 ve Gaming 7, bol bol metalden, robotik tasarım dilinden beslenen bir yapıyla geliyor. Siyah PCB'nin üzeri de aynı temayla gri şeritlerden bir Aorus logosuyla süslenmiş. ATX form faktöründeki anakartlar hemen hemen aynı görünen Gaming 5 ve Gaming 7, genel olarak siyah beyaz veya siyah gri tematik kasalara gider tasarımlara sahip. Gaming 7'nin yaklaşık 3 cm boyundaki MOSFET soğutucuları ısı iletim borularıyla birbirlerine bağlı. Bloklara Ultra Gaming ve Gaming 5'in aksine 3 cm çapında sessiz bir fan yönlendirilmiş ama testlerim çerçevesinde soğutmaya bir artısı olmadı. MOSFET'lerin de ısısını takip edebildiği için gözlem yapabildim. İşgal ettiği 4000 yuvasından kablosunu çıkarıp başka bir fan için kullanabilirsiniz. Diğer bir gözlemim de şu, Corsair H115i'nin soğutucu kafasındaki Corsair Link kablosu girişini sola verirseniz takamıyorsunuz. Aşağı veya sağa bakacak şekilde yönlendirmek gerek. Ultra Gaming'den Gaming 7'ye, Aorus'un ayrıştığı konulardan biri de aydınlatma. Her segmentte aydınlatması en hoş, en RGB'li anakartlar Aorus'un anakartları. Gaming 7'de MOSFET'lerin üzeri, plastik giriş çıkış plakasının üzeri, güney köprüsü, RAM'lerin arası, PCI Express slotları, mümkün olduğunca her yere RGB'li değerleştirilmiş. RAM'ler ayrı, MOSFET'lerin üzerindekiler ayrı renk, köprü ayrı renk, teker teker her bölge ayarlanabiliyor. İsterseniz BIOS'tan, isterseniz yazılım arayüzünden, isterseniz de telefondan kontrol edebiliyor, farklı efektler atayabiliyorsunuz. Bilgisayar kapalıyken de LED'leri isterseniz açık bırakabilirsiniz. Rakiplerine kıyasla kasada en çok varlık gösteren anakartlar bu anakartlar, açık ve net. Bu arada aydınlatma sisteminin Aorus'taki adı da RGB Fusion. Hele ki bu anakartların hepsinde yer alan 3D baskıyla isterseniz değiştirebileceğiniz plexi şeridin görünümü harika. Şerit demişken anakarta 300 LED'e kadar RGB 50-50 veya W2812 gibi dijital, her LED'i ayrı ayrı kontrol edilebilen şeritler bağlayabiliyorsunuz. İki çıkış var. 2A 12 volt ve 2 metreye kadar destek verilmiş. RGB LED şerit çıkışlı anakartlar için hep söylediğim bir şey vardı. LED şerit desteği var ama niye kutuda yok? Aorus bu sefer 20 dolar değerinde 1 metrelik RGBW, yani daha zengin bir renk skalası için ayrıca sıcak beyaz LED modülleri olan bir şeridi hediye olarak veriyor. Oldu da kutudan çıkmazsa, ki Ultra Gaming ve Gaming 5'in kutusundan çıkmadı benim, faturasıyla Gigabyte'a mail atıyorsunuz, adresinize gönderiyorlar ücretsiz. Intel'in 8. nesil işlemcileriyle uyumlu LGA 1151 V2 soketinin etrafında 10 tane sunucu sınıfı fazlardan oluşan bir kurulum var. 8'i işlemci 60, ikisi entegre GPU için yine 60 ampere kadar güç sağlayabiliyor. Tam modeliyle Intersil ISL-691-28 tam dijital bir kontrolcü ve yeni model diyebileceğim bir kontrolcü bu. Tüm anakart siyah katı kapasitörlerle desteklenmiş. Aorus'un UEFI BIOS arayüzü normal bir kullanıcı ve hız ışırtmacı için en cezbedici arayüz değil ama ihtiyacınız olan detaylara haiz. Testlerde kullandığımız işlemci Intel'in 8. nesil i5-8600K'sı. Bu işlemciyi 1.42 volt ile 5 GHz, Corsair H115i ile kontrol altına alabileceğim bir şekilde hız ışırtabildim. 5.2 GHz'e kadar çıkabilen i5-8600K'lar var ama işlemci şans işi. Anakart ise şanslı bir işlemci ile potansiyel taşıyan bir anakart. Peki niye? Zira anakart VDROP dediğimiz, yani işlemci yük altına girip yüksek güç çekmeye başladığı zamanki voltaj düşüşüne karşı hayli detaylı bir LCC, yük hattı kalibrasyonu arayüzüyle geliyor. İşlemcinin boştaki ve yük altındaki tabiri caizse milimetrik voltaj ayarlarını yapabiliyor, fazların yük durumunda işlemciye daha tepkisel bir şekilde güç verebilmesini sağlayabiliyorsunuz. Gaming 5'te 5 GHz'e 0.10 volt daha yüksek voltajla erişebildim. Gaming Ultra'da ise 1.375 volt ile 4.9 GHz'e çıkabildim. Elimdeki işlemcide 5 GHz biraz zorlama oldu. 1.375 volt civarı ile tüm anakartlarda 4.9 GHz en verimlisi, en azından bu işlemcide. Hazır hız aşırtma profilleri de var. Bu işlerle pek haşır neşir olmayanlar için güzel bir kolaylık, stabilde çalışıyorlar. RAM slotlarına kadar metalle güçlendirilmiş Gaming 7. 4 DDR4 RAM slotuna maksimum 64 GB ve 4133 MHz'e kadar RAM takabiliyorsunuz. XMP destekli. Şimdi giriş çıkışlara gelelim. PS2 combo, klavye ve fare portu, 2 tane USB 3.1 birinci jenerasyon, decoup 2 portunu görüyoruz. Decoup uzun USB kablolarındaki voltaj düşüşü ve noise'a karşı ayrı kontrolcülerle güç sağlanan portlar. USB kulaklık ve mikrofonlar için kullanabilirsiniz mesela. Altında altın kaplama, HDMI ve display port girişi, 3 USB 3.1 birinci jenerasyon port, biri Killer E2500, diğeri Intel i219V'nin güç verdiği Reji 45 portları, ardından bir tip A ve bir tip C USB 3.1 ikinci jenerasyon portları görüyoruz. Bunlar yüksek güç, mesela hızlı şarj için kullanabilirsiniz ve 16 gigabit bölü saniyeye kadar destekli portlar. Aynı zamanda bilgisayar kapalıyken de güç alınabiliyor bu USB'lerden. Mesela ben Razer Mamba'mı şarj ediyorum bilgisayar kapalıyken. Anakart üzerinden kasanın ön paneli için bir tane ikinci jenerasyon USB 3.1 tip C, iki tane birinci jenerasyon USB 3.1 ve 4 tane de USB 2.0 ekstra çıkış alabiliyorsunuz, ekleyelim. RJ45 gigabit portları 15 kV'a kadar aşırı akıma, 25 kV'a kadar da statik açığa karşı korumalı. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek değerlerden bunlar. Intel çözümünün işlemci yükü düşük, Killer'ın da oyunlar için data yönetimi arayüzü daha gelişmiş durumda. Kendi deneyimlerim çerçevesinde Intel çözümü gecikme anlamında da işlemci yükü anlamında da daha kullanılası. İki Ethernet yongası ile ağdaki yükü ikiye bölebiliyorsunuz ve bir tarafta internet kesilirse diğer taraftan devam edebiliyorsunuz. Altın kaplamalı 7+1 ses çıkışı ardında Realtek ALC 1220 çözümü var. 32 bit 192 kHz destekli bir kodek, lakin SS Sabre'nin 9018 Q2C'si ki 32 bit 384 kHz destekli bir DAC bu, kapasitör anlamında da Vima ve Nichicon kapasitörlerle desteklenmiş genel bir çözümü var. Kasanın ön panelindeki 3.5 mm jacklara bağladığım üst segment oyuncu ve üst segment kulak içi kulaklıklarımı hakkıyla besledi. Potansiyel maksimum seslerini alabildim. Detay, ses ayrımı, çevresel ses başarımı konusunda da doyurdu. Ama rakiplerine kıyasla öyle ekstra bir farkı yok. Tavsiyem Creative Sound Blaster X720 çevresel ses yazılımını da hiç yüklememeniz yönünde olacak. Çevresel ses de başarımı olumsuz yönde etkiliyor. Biri soğutmalı olmak üzere 3 M.2 slotu. İkisi 2210'a kadar, biri 2280'e kadar form faktör ve ayrıca Intel Optan bellek destekliler. 3. jenerasyon PCI Express X4 standardıyla 32 gigabit bölü saniyeye kadar potansiyeli var bu slotların. RAID 0 kurulumuyla uçuk bir üçlü NVMe SSD kurulumuna gidebiliyorsunuz mesela. 1 M.2 slotu da soğutmalı. Termal pedi ile soğutma bloğu küçük yapısına rağmen iyi iş çıkarıyor. Isındığı için hız düşen M.2 SSD'mi asıl hızına çekebildi mesela. 6 tane 6 gigabit bölü saniye SATA portlarını da unutmayalım, bu arayüz hala hayatımızın bir parçası. 3 PCI Express X16 slotu da şaşırmadım, ağır kartların sarkmaması ve sokete zarar vermemesi için metal gövdeli. SLI ve Crossfire kurulumlarında 8.8.4 kurulumunda çalışıyorlar. 3 tane de PCI Express X1 slotu var. Şimdi de ekstralara gelelim. Arıza tespitlerinde ve hız aşırtma sürecinde yardımcı debug ledi, entegre açıp kapama, hız aşırtma, CMOS temizleme ve reset butonu, 4 tane sistem fanı, 1 tane sıvı soğutma fanı, 1 tane sıvı soğutma fan ve pompa, 1 tane de özellikle pompa için 3 amper çıkış var. Hepsi istenirse fan için kullanılabiliyor elbette. fanları arayüzü üzerinden kapatıp açabiliyor veyahut devirlerini, hangi sıcaklıkta nasıl tepki vereceklerini belirleyebiliyorsunuz. Termistör sensörlerle de ısısını takip etmek istediğiniz ekstra bir şey olursa takip edebiliyorsunuz. Aorus Z370 Gaming Kit'i. Geçen seneki gibi Gaming 8, Gaming 9 gelir mi? Zaman gösterecek bunları, lakin şu an Aorus'un en donanımlı ve hız ışıtma potansiyeli yüksek anakartlarından biri. Sadece Aorus içinde de değil, yeni ve güçlü Intersil tam dijital kontrolcü, 60 amper güç sağlayan faz ve MOSFET kurulumu, detaylı LLC ayarı derken işlemcinin potansiyelini mümkün mertebe ortaya çıkarabilen bir anakart. İşlemci tarafındaki şans da çok önemli tabi. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 1250-1400 lira aralığında geziyor fiyatı. Belirgin rakipleri Asus Z370e Strix Gaming, Maximus 10 Hero ve MSI Z370 Gaming 5. Öncelikle Aorus aydınlatma ve tasarım anlamında bence zevkler renkler meselesi tabi ama segmentinde en başarılısı. Yeni Intersil dijital kontrolcü ve sağladığı güç, LLC arayüzü gibi detaylarla da performans anlamında çok başarılı. Ultra Gaming, Gaming 5 ve Gaming 7'yi toptan değerlendirecek olursam, Ultra Gaming'in 900 lira civarı fiyatıyla fiyat performans başarımını düşük buldum. 200-300 lira arası daha fazla verilip Gaming 5 gibi Gaming 7 ile birçok anlamda benzeşen çok daha iyi bir anakart alınabilir. Gaming 5, 7 tane Type-A USB girişi, tek Ethernet yongası ki benim fazlasına ihtiyacım yok mesela, Wi-Fi desteği, en azından elimdeki işlemcideki testlerimde sunucu sınıfı olmasa da kafa kafaya MOSFET ve faz kurulumu başarımıyla segmentinde fiyat performans ürünü kesinlikle. Ama ben hız ışırtmada ve dayanıklılık anlamında sınırları zorlayayım derseniz, Gaming 7 de aynı şekilde fiyat performansı çok yüksek ve tavsiye edebileceğim bir anakart oldu.
Böylelikle Aorus'un Z370 Yonga setli anakartlarına bakmış olduk ve Gaming 7'yi özellikle inceledik arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.